10. ayrım.
Fransız bulvar tiyatrolarındaki zina sahnelerini andıran bir biçimde. Nükhet'le yarım saati aşan sohbetleri sırasında kızcağız karavanın altında beklemek zorunda kalmıştı. Bundan da söz edemezdi Hiram'a. Gecelerce seviştiği o gencecik kızın bir hizmetçi parçası olduğundan utandığı için değil. Kızın hafif ağız kokusu nedeniyle sürekli olarak öpüşmekten kaçındığını itiraf etmekten çekindiği için de değil. Belki nispet yapmış gibi olacağı da aklından geçiyordu. Ama asıl onu utandıran ablasının her fırsatta "Ayşim olmasa ne yapardım?" diye övdüğü kızla her gece burnunun dibinde sevişirken kadıncağızı kabaca sırtından hançerler gibi davrandığını düşünmesiydi. Tabii bu ayrıntılardan da söz edemezdi Hiram'a. Ya Sevin? Rakısını yudumlayarak uzun bir süre sustu. Sonra "Kızlar kızlar işte," dedi. "İstanbul'un kızlarını bilirsin. Uslu uslu oturduğumu söyleyecek değilim tabii. Ama yatıp kalkmalarımın herhangi bir özelliği yok. İşte et, her yerde aynı et. Asıl sana aklımı karıştıran başka bir şeyden söz etmek istiyorum." Hiram da aslında onun anlatabileceği bir takım cinsellik öykülerini merak edecek halde değildi. Sofraya oturduklarından beri kendi hesabına bir büyük şişeyi bitirmişti. İçki içerken hesabını kaçırmamak için şişesini dizinin dibinde tutar, kimseye bir katre vermezdi. İçki içme gücü olağan koşullarda bu miktardan çok daha fazlaydı ama bu gecenin alışılanın hayli üstündeki bunaltıcı sıcaklığı onu da etkilemişti. Ve neredeyse oturduğu arkalıksız, basık, hasır iskemleden düşerek sızmak üzereydi. Bu yüzden tam bir sarhoş ağzıyla "Neymiş?" dedi. "Beyzademizin aklını karıştıran o şey, bilmem nesini bulmuş da kıllısını mı arıyormuş?" "Yo," dedi İlhan. O da küçük bir şişeyi çoktan bitirdiği ve üstüne de bir büyük duble daha yuvarladığı için dili peltekleşerek güçlükle konuşuyordu. "Biliyorsun, İstanbul'a şantiye için gelen bir takım malzemeyi teslim almak için gitmiştim. Beni pek işin içine sokmadılar. Çünkü anladığım kadarıyla o kurula ablamın yukarılardaki bir takım dostlarının iltiması sayesinde katılmıştım. Ama yine de her gün gittim antrepoya. Tuhafıma giden ve dikkatimi çeken şey, elimizdeki belgelere, spesifikasyonlara göre şantiyeye gönderilen makinelerde hiçbir noksanlık bulunmamakla birlikte, gümrüğe gelen tırlarda ısmarlanmış olanlar dışında bir takım teknik malzemeler vardı. Komisyon üyelerine sordum, oralı olmadılar. Bizimki gibi büyük inşaatlarda olurmuş böyle şeyler. Nasıl olsa bunların hepsi gümrükten muaf olduğu için devletin zarara uğraması da söz konusu değilmiş. Bu önce bana da ters görünmedi ama döndükten sonra düşündüm. Şantiyenin ambarlarına bu malzemenin kayıtsız kuyutsuz alınması olanaksız. Peki ama nereye gidiyor bunlar? Görebildiğim kadarıyla hepsi de gelişmiş teknik malzemeler, elektronik aygıtlar. Hiram uykulu uykulu başını salladı. "Anlamadın mı?" dedi. "Saddam'ın cehennem topunun parçaları onlar. Ama boş ver. Bizim memlekette olur böyle vakalar. Türk polisi yakalar." Sonra da boş bir çuval gibi iskemlesinden kaydı ve hala bir fırın ağzı gibi yanmakta olan beton zemine yuvarlandı. Önce onu hayretle izleyen İlhan da yerinden doğrulmaya çalışırken ayağına çelme takılmış gibi yuvarlanıp Hiram'ın yanı başında kendisinden geçtiğini, bu arada genç hizmetçi kızın sadece gövdesine sarılıyormuş gibi bacaklarıyla Hiram'ın hantallaşmış gövdesini kıskaca aldığını fark etmedi. Yapış Holding'in dış ticaret departmanı başkanı Galip Bey'i, çıplak bedeni üzerine geçirdiği yırtmaçları beline kadar uzayan, kenarları ipek fırfır işlemeli, eski Hatay işi Sadakor geceliği içinde gören kadınlar, bu kılığı son derece seksi buluyorlar ve onun üzeri kalın İsfahan halısı döşeli divana sere serpe bağdaş kurarak kendileriyle bir el tavla oynaması için yapmadıklarını bırakmıyorlardı. Bu oyunun ödülü her zaman aynıydı. ve aynı halı divan üzerinde peşin olarak alınıyor ya da veriliyordu. Ne var ki o cumartesi gecesi İclal'in Galip Bey'in kılsız kadınsı baldırlarını sadakor geceliğin altından bir övünç kaynağı olarak ortaya koyduğu sallantılarını gözetleyerek bundan zevk alacak hali yoktu. Zaten Galip'in ısrarlı çağrısı üzerine binbir güçlükle bir taksi bularak kanter içinde bir saatte gelebilmişti Gayrettepe'den Gümüşsuyu'na. Cumartesi olmasına karşın Cahit Bey'le Almanya'dan yeni dönen Bülent Bey geç saatlere kadar Cahit Bey odasına kapanıp çalışmışlardı. Hatta iki gün sonra İstanbul gezisi sona erecek olan Sevin'in uçak rezervasyonunu İclal yaptırdığı için biliyordu. Telefonuna bile çıkmamıştı Cahit Bey. Çerkezköy'deki boru fabrikasına gitti de demişti. İşte şimdi de Galip Bey, şirketin bu iki üst düzey yetkilisinin saatlerce bir odaya kapanıp neler konuştuklarını öğrenmek istiyordu İclal'den. Bu çalışmanın yapılacağından daha önce haberi olsa belki bir şeyler öğrenebilirdi ama ne Cahit Bey, hele ne de Bülent Bey, yaptıkları toplantının içeriği hakkında ağızlarından tek sözcük kaçıracak insanlardı. Ne yapıp edip öğrenmeliyiz bunların ne halklar karıştırdıklarını diyordu Galip büyük bir öfke içinde. Bu Bülent geçen hafta sözüm ona dekontlardaki uyumsuzlukları görüşmek için Palas Pandras Frankfurt'a gönderiliyor. Ama orada muhasebe departmanının kapısını bile çalmıyor. İki gün nakliyecinin yazıhanesinden dışarı çıkmıyor. Bunu bana mutlaka öğreneceksin. Nasıl diyor İclal umutsuzca. İstediği yerine gelmezse Galip'in ne kadar zalimleşeceğini biliyor İclal. Bir takım garip kişiler var buyruğu altında. 5-6 ay önce Galip Bey'i patrona jurnallemeye kalkan bir küçük sekreter kız, yüzü gözü asitle dağlanmış olarak Cihangir'in arka sokaklarından birinde bulunmuştu. Kız ölmemişti ama apar topar işinden ayrılarak memleketine gitmişti. ''Nasıl öğreneceğim senin sorunun?'' diyordu Galip, daha da kabalaşarak. ''Gidip o Nüket Kaltağ'ın zibidi kardeşiyle Kilyos'ta düzüşeceğine Cahit'in altına yatmayı becerseydin hiçbir sorunumuz kalmazdı.'' ''Yüzü sararıyor İclal'in. Demek Kilyos gezmesini de öğrenmiş iblis herif.'' ''Tabii ya, Nüket'in şoförü söylemiştir arabayı İlhan Bey'e verdiğini.'' İlhan da gevezelik etmiş, ablasına anlatmıştır birlikte Kilyos'a gittiklerini. Zaten o da bunu düşünerek İlhan'la bir daha buluşmak istememişti. Ama işte bu küçük kaçamağı Galip'in öğrenmesi iyi olmamıştı. Pis herif, dedi içinden. Onunla bu eve ilk geldiği güne lanetler yağdırıyordu. Onun Galip'le bu ilişkiye girmesine biraz da babası neden olmuştu ya. Hep yaşının geçmekte olduğunu söyler, hala bir koca bulamadın diye ciddi ciddi takaza eder, bu gidişle evde kalacaksın diye homurdanırdı. Başlangıçta Ragıp Bey'in gönlünde yatan damat Cahit'ti. Ama zamanla umudunu kesmişti ondan. Şirketteki bekar erkekler içinde işi, mevkii, yaşı bakımından en uygunu Galip'ti Ragıp Bey'e göre. Ve alttan alta yavaş yavaş kızını Galip'e doğru itmiş, adeta beynini yıkamıştı. Ragıp Bey kızını bakire sanıyordu. İclal bu konuda babasının duyarlı olduğunu bildiği için onu düş kırıklığına uğratmamak amacıyla gelip geçici ilişkilerini ona duyurmamaya çalışmıştı. Bu yüzden birkaç kez sinemalarda, tiyatrolarda, barlarda ve Galip'in hiç hoşlanmamasına karşın diskoteklerde gezip tozduktan, birkaç kadeh şampanya içtikten sonra buraya geldikleri zaman bekaretini savunmak gibi bir derdi de olmadığı için vücudunu Galip'in ellerine bırakmakta bir sakınca görmemişti. Gerçekten sevişme konusunda yaman bir erkekti Galip. Yadsıyamazdı bunu. Evlenip evlenmemek de önemli değildi. Ne var ki ilişkileri arada sırada bu her tarafı cinsellik kokan evde buluşmakla kalmamıştı. Galip'in şirket dışında tuhaf bir takım bağlantıları olduğunu kısa bir süre sonra fark etmişti. Galip önceleri Cahit ve şirketin öteki bölümlerinde olan bitenler hakkında masumca sorular yöneltmişti İclal'e. Bir takım dedikoduları merak ediyor gibi görünmüştü. Daha sonra istediği bilgiler daha özel şeyler olmaya başlamış. Sonunda Cahit'in bürosundan bazı belgelerin fotokopilerinin elde edilmesine kadar gitmişti. Bu bilgileri niçin istediğini bilemiyordu ama daha çok çeşitli şantiyeler için yurt dışından tırlarla getirtilen makine ve teçhizatla ilgili bilgilerdi bunlar. Yüklemeleri şirketin mi, başka nakliyecilerin mi yaptığını, nereden yükleneceğini, yükleme tarihlerini, hatta kamyonların plaka numaralarını, şoförlerin isimlerini öğrenmek istiyor, konşimento ve hamule senetlerinin fotokopilerinin çekilmesini söylüyordu. Ona istediği bilgileri ya da belgeleri sağladığı zaman çok cömert davranıyordu. Armağan ettiği giysiler, mücevherler bayağı pahalı şeylerdi. Ama artık dışarıda birlikte görünmelerini Galip de istemiyordu. Gülerek, ''Ne gereği var Eloğlu'nun dillerinin eğlencesi olmanın? Burada her şeyimiz var. Fıkara aşıklar dolaşırlar kırda bayırda, öpüp sevişecek kuytu bir yer bulmak için. Oysa bizim aşk yuvamız emrinize amade.'' diyordu. Ne var ki, Galip'in sevecenliği gitgide yerini kabalığa bırakmış, cömertliği de taklit süs eşyasına, ucuzluktan alınan bluzlara kadar düşmüştü. Ama artık kendisini Galip'in elinden kurtarması olanaksızdı. Önceleri nazlanır gibi daha sonra ciddi olarak direnmek istediği zaman açık açık tehdit etmişti, şantaja başvurmuştu. En edepsizce sevişmelerini gizlice videoya çekmiş meğerse. Ama senin de olman gerekir o kayıtlarda dediği zaman da alay etmişti. O filmlerin ne zaman çekildiğini sonradan anımsamıştı İclal. Tuhafına gitmişti çünkü. Galip sanki onunla sevişmiyor, bir porno film kaseti hazırlıyormuş gibi ikide bir İclal'e garip pozlar verdirtiyordu. Güya o pozlarda görmek onu çok tahrik ediyormuş. Bu olaydan sonra artık Galip'in evine gitmesi için bir neden kalmamıştı. Bir robot gibi Galip'in buyruklarına boyun eğiyor ama sevişme isteklerine karşı koyuyordu. Galip de bu konuda fazla istekli görünmüyordu zaten. Kendisini zorlayarak ''Sen ne biçim erkeksin?'' dedi. ''Beni nasıl böyle elindeki adama peş peş çekersin?'' Cahit Bey bana saygı duyuyor. Sırıttı Galip. Saygıymış dedi. Boş versene sen. Erkek yatmak ister. Senin iyiliğin için söylüyorum inan. Bak giderek yaşlanıyorsun. Benim gibi ipiyle kuyuya inilmeyecek hergelelerle ya da İlhan Efendi gibi haytalarla düşüp kalkacağına Cahit gibi birisine yamanırsan geleceğini sağlama almış olursun. O zaman ikimizin işbirliği de daha verimli olur. Tiksinmeye başlamıştı İclal ama bunu belli etmesinin bile tehlikeli sonuçlar verebileceğinden korkuyordu. Dişlerin arasından ''Çok denedim'' dedi, ''yüz vermiyor. Babam duyar diye belki de. Peki yani sence çok mu önemli bugünkü konuşmaları?'' Duraksadı Galip. Zayıf tarafını fazla açığa vurmak istemiyordu. ''Tabii çok önemli'' dedi. ''Anlayacağın bu Bülent hergelisi... Almanlardan alacağım 3-5 kuruşluk komisyona göz dikmiş. Burunlarından fitil fitil getireceğim ama bunun için bazı şeyleri bilmem gerek. Bir süre konuşmadılar. Galip perdenin aralığından ışıklar içindeki boğazı seyrediyor gibiydi. Dalgın dalgın İclal'e belli etmek istemiyordu ama canı çok sıkkındı. O Bülent denilen genç çocuğu önemsememekle hata etmişti. Son günlerde biraz fazla pervasız hareket ettiğinin de farkındaydı. Bunun sonu nereye varır kestiremiyor. Ne olursa olsun durumun değişmeyeceğini inandırmalı adamları. Bunun anahtarı da İclal. O farkında olmasa bile. Daha doğrusu onun konumunun ayrımına varmaması gerek. O sırada İclal de ne yapacağını bilemez durumdaydı. Galip'in bundan sonraki tutumunun ne olacağını kestiremiyordu. Şirkette Galip aleyhine bir takım gelişmeler olabileceğini hissediyordu. Galibe artık sık sık buluşmadıkları için olan biten her şeyi aktarmıyordu. Ama özellikle Nükhet Hanım'ın geçen ay Almanya'ya gidip dönüşünden beri Cahit Bey'in Galibe karşı tutumunda bir değişiklik olduğunu anlamaması olanaksızdı. Artık eskiden olduğu gibi değil öyle her sabah ofisinde saatlerce konuşmak, telefonla bile aramıyordu adamı. Ama eğer bu durum sonunda Galip için çok olumsuz bir sonuç verirse, onun kendisine karşı tutumu ne olabilirdi? Örneğin, şirketle ilişiği kesilecek olursa İclal'in artık önemi kalmazdı. O zaman belki yakasını bırakırdı. Çekinerek, ben gideyim bari, dedi. Boşuna meraklandırmayayım babamı. Birkaç kez şirketten aradı zaten. Bir an hiç sesini çıkarmadı Galip. Sonra yavaşça döndü. Yüzünde birlikte oldukları ilk günlerdekini andıran sevecen, yumuşak bir ifade vardı. Seni çok özledim biliyor musun? Dedi tatlı bir sesle. Ben çok hatalıyım. İtiraf etmem gerek. Seni biraz yanlış anladım. Sen öyle başkaları gibi serüven peşinde koşan bir kız değilsin. Senin sevgiye ve şefkate ihtiyacın var. Öyle değil mi? Şaşkınlıktan çok korkuyla baktı Galibe. Ne demek istediğini anlayamamıştı birden, kekeledi. Sen istediğin zaman ben... Yüzü karardı Galip'in. Aptal diye homurdandı içinden. Ama yine de kendini zorlayarak sesinin yumuşaklığını korumayı başardı. Demek istiyorum ki, dedi, seninle ben ilk günlerde olduğu gibi, yani iki sevgili olarak sürdürmeliydik ilişkimizi. Bunun için geç kalmış sayılmayız. Sen istersen, diye kekeledi İclal, yine şaşkın bir tavırla. Biliyorsun ben senden hep hoşlanırdım. Duraksadı Galip. Şaşırma sırası sanki şimdi ona gelmişti. İclal bir genele sermayesi duygusuzluğu içinde soyunmaya başlamıştı bile. Bakışları birden bastıran kapkara bir şehvetle parladı Galip'in. Soyun, dedi, soyun. Asıl ben aptalım. Sen haklısın. Bizim neyimize aşk-ı meşk? Zaten canım fena halde fuhuş istiyor. Develer gibi. Bilir misin develer nasıl düzüşür? Kendi kendini tuzağa düşürdüğünün farkındaydı İclal. Ama artık yapacak bir şey yoktu. Mine eteğini başından sıyırarak çıkardı. O güzelim jartiyeri bu pis ayı için mi almıştı? Cahit, yönetim kurulu toplantısından bir saat önce gelmişti şirkete. Kimseyle görüşmeden, hatta her günkünden farklı olarak İclal'e günaydın demeden, arayıp olup olmadığını bile sormadan hemen odasına geçti. Gündemde yer almamakla birlikte bugünkü toplantıda Galip'in durumunun görüşebileceğini tahmin ediyordu İclal. Ancak böyle durumlarda Cahit Bey bu kadar sinirli, daha doğrusu böyle karanlık yüzlü olurdu. Onunla ancak odasına girdikten 10 dakika sonra sabah kahvesini götürdüğü zaman konuşabildi. Sevin Hanım'ın uçak bileti efendim, dedi bileti uzatırken. 19 uçağı. Bileti adeta görmeden cüzdanına yerleştirdi Cahit. Dudağının ucuyla çok teşekkür ederim, dedi. Arayan soran oldu mu? Hayır, umarım Sevin İstanbul tatilinden memnun kalmıştım. Efendim? Aa evet tabii sanırım. Dışarıda sabahın köründen beri sizinle konuşmak isteyen biri var. Kim? Bir kamyon şoförü. Bizim taşımacılık şirketinde çalışıyormuş. Erdem Bey'e gönderseydin. Adam sizinle görüşmek istiyormuş Galip Bey hakkında. Garip bir şekilde baktı İclal'e. Galip Bey hakkında mı? Bir kamyon şoförü. Evet efendim. Kaleminin ucunu kemirmeye başlamıştı. Aklı çok karışık olduğu zaman kemirirdi kalemini böyle. İclal'e çok uzun gelen bir süre öylece düşündü. Sonra pekala dedi. Gelsin bakalım ne söyleyecekmiş. İclal çıktı, az sonra kasketi elinde, şirketin şoförleri için zorunlu kıldığı üniforma benzeri giysisi içinde, oldukça heyecanlı görünen bir adamla birlikte geri döndü. Murat Bey, taşımacılık şirketinin yurt dışı tır servisi şoförlerindenmiş efendim, dedi. Sonra Cahit'e yaklaşarak alçak sesle hüviyeti konfirme edildi diye sordu. Pekala Murat Bey, buyurun şöyle oturun. Genç şoför çekingen bir tavırla İclal'e bakıyordu. İclal onun Cahit Bey'le yalnız konuşmak istediğini anlayarak geri geri çekildi odadan çıktı. Buyurun Cahit, tekrar sizi dinliyorum. Adam kasketini buruşturarak masaya biraz daha yaklaştı. Sizi rahatsız etmek istemezdim beyim ama mecbur kaldım, dedi. Kusuruma bakmayın. Cahit tekrar yer gösterdi. Kusur olacak bir şey yok. Hele şöyle otur da rahat rahat konuşalım. Adam Cahit'in gösterdiği koltuğun ucuna öylece ilişti. Evet, söyle bakalım, ne söyleyeceksin Galip Bey hakkında? Çok mu önemli? Ben sizin taşımacılık şirketinizin şoförlerindenim, dedi adam. Sizin mallarınızı Almanya'ya taşıyoruz. Almanya'dan sizin işleriniz için, şantiyeleriniz için gönderilen malları yükleyip getiriyoruz. Ben bir yıldır çalışıyorum bu şirkette. Bakın, ben evliyim, 3 çocuğum var. Başımın belaya girmesini istemiyorum. Cahit dikkatle süzüyordu adamı. Şantaj yapacak, yalan dolanla çıkar sağlamaya kalkışacak birine benzemiyordu. Buraya gelmeden önce çok düşünmüş olmalıydı. Halinden, tavrından hayli kavgalı olduğu anlaşılıyordu. Adamı rahatlatmak için masanın üstündeki kristal sigaralığı uzattı. Hele bir sigara yak, şöyle derin bir soluk al, sonra tane tane anlat bakalım söylemek istediklerini. Adam eliyle sigaralığı itti. Sağ ol, dedi. Kullanmıyorum. Pekala. Bakın, dediğim gibi bir yıl oldu şirketinizde çalışmaya başlayalı. Ondan önce de tam 7 yıl tır şoförlüğü yaptım. Beni istediğiniz yerden sorabilirsiniz. Allah razı olsun, sizden yana hiçbir şikayetim yoktur. Ama son zamanlarda garip şeyler olmaya başladı bizim taraflarda. Sizin şu Galip Bey ikide bir bizim garaja geliyor. Garaj amiriyle, baş şoförle müdüriyete kapanıyor, fısıl fısıl konuşuyorlar. Peki bunun kötülük neresinde? Ben de önce öyle düşündüm. Sana ne oğlum, dedim. Ne konuşurlarsa konuşsunlar. Sonra geçenlerde başka bir şey oldu. Arap kılıklı bir adam geldi Galip Bey baraja. Garaj amiri beni de çağırdı. Alnı ter içinde kalmıştı adamın, güçlükle sürdürdü konuşmasını. Tam anlamış değilim beyim ama bir şeyler çeviriyor bu adamlar. Kötü bir şeyler. Yoksa neden bana o kadar çok para vereceğini söylesin. Cahit genç şoför gibi kendisinin de ter içinde kalmış olduğunu fark etti birden. Oysa büronun ayarlı hava aygıtı çalışıyordu. Ama bir yeri bozulmuş olmalıydı, serinletmiyordu. Şuna bir baksınlar, dedi içinden. İclal de iyice şımardı. Ben söylemesem kimsenin aldırış ettiği yok. Yönetim kurulu toplantısından ilk çıkan Nükhet Hanım oldu. Sinirli görünüyordu. Yüzü yorgun, bakışları ateşli gibi çakmak çakmaktı. İclal'in merakını gizlemek için gösterdiği çabanın farkında olmadan sekreter masasının önündeki koltuklardan birisine yığılırcasına oturdu, bacak bacak üstüne atarak bir sigara yaktı. Allah kahretsin, dedi. Millet amma da çok konuşuyor. Çekinerek, çok sürdü toplantınız, dedi İclal. Tabii çok sürer. Kabahat Cahit'te. Kestir at gitsin birader. Senin babanın ağzı da fırın gibi yani. İlle de anlayacaklar. Neyi anlayacaksınız kardeşim? Tam o sırada salonun kapısı yeniden açıldı. Koltuğunda bir sürü dosya ile Galip çıktı. Yüzü kıpkırmızıydı. Ellerinin titrediği belli oluyordu. Dosyaları İclal'in masasına savururcasına fırlattı. Güçlükle yaktığı sigarasını dudaklarının arasına iliştirdi. Öfkeli bir sesle ''Saçmalık bu!'' dedi. ''Katiyen anlamadım. Kimse bir açıklama yapmak istemiyor. Ve Cahit Bey sadece beni İzmir İstihbarat Bürosu'na atadığını söylemekle yetiniyor. Yerime de kimi getiriyorlar? Bülent denilen aptalın tekini. hem de işlerin bu kadar yoğun ve sıkışık olduğu bir dönemde. İclal Nükhet'e belli etmeden ne oldu der gibi bir işaret yapıyor ama Galip ona aldırış bile etmiyor. Nükhet ise sanki odada kimse yokmuş gibi bakışlarını pencereden ötelere çevirmiş. Galip bu kez doğrudan Nükhet'e sesleniyor. Hiç değilse sizin beni destekleyeceğinizi sanırdım Nükhet Hanım. Nükhet son derece tarafsız bir sesle yanıtlıyor Galip'i. Cahit Bey'in kararına kim, nasıl karşı çıkabilir ki? Bu şirketin patronu o, en büyük pay sahibi o. Homurdanıyor Galip. Bu şirkete ben herkesten çok emek verdim. Anlamıyorum. Kesin olarak bir şey anlamıyorum. Bir suçum varsa açıklanmalı. Kendimi savunmama olanak verilmeli. Burası devlet dairesi değil Galip Bey. Unutmayın. İzmir İrtibat Bürosu'ymuş. Bu istifamı istemenin en kötü şekli. Cahit Bey aklı sıra böylece tazminat istememi de önleyecek. O sizin sorununuz. Tabii benim sorunum ama Cahit Bey bu davranışından dolayı çok pişman olacak, görürsünüz. Sonra sigarasını masanın üstündeki tabloya bastırarak hışımla çıktı odadan. İclal çekine çekine ne oldu, nedir sorun diye sordu Nükhet'e. Nükhet yine aynı yansız sesiyle Cahit Galip Bey'i görevinden aldı dedi. Ne gerekçeyle? Neden merak ediyorsun ki? Baban anlatır nasıl olsa. O sırada Cahit'le Ragıp Bey konuşarak çıktılar salondan. Öteki yönetim kurulu üyeleri de arkalarındaydı. En geriden personel müdürü ile birkaç bölüm başkanı geliyordu. Cahit konuşmasını ortaya doğru sürdürdü. Böylesi şirket için çok daha hayırlı olacak. Tartışma açmak istemedim. Çünkü Galip'in ve öteki personelin yanında konuşulacak şeyler değil bunlar. İsteyen arkadaşlara daha sonra ayrı ayrı açıklamada bulunabilirim. Sonra İclal'e döndü. Frankfurt'u arayın dedi. Herr Ludwig'i arayın ya da en iyisi bana bağlayın. Seyahatimizi bir süre ertelememiz gerekecek bu yeni durumda. Biletleri iptal ettireyim mi dedi İclal. Bu senin işin, bana ne soruyorsun? Sesinin öfkeli tonu irkiltti İclal'i. Hallederim efendim dedi. Ben eve gidiyorum. Sevin'i yolcu edeceğim. Uçak 19'da kalkıyor efendim. Biliyorum. Herlulvig'i ve bağlarsın. Baş üstüne efendim. Cahit sekreter odasında sıkış tepiş bekleşenlere dönerek şimdiki hoşça kalın dedi. Yarın şirkette olacağım. Özellikle taşımacılık departmanıyla işim var. İclal'in yerinden fırlamasına karşın onu hiç umursamazdan gelerek hızla yürüyüp dışarı çıktı. Zeynel aşağıda bekliyordu. Mercedes'in kapısını açarken ''Fırtına geleceğe benziyor beyefendi'' dedi. ''Uçak kalkar mı acaba?'' Kupkuru bir sesle ''Onlar bu işi bizden iyi bilirler'' dedi. ''Çiçekçinin önünde dur da çiçek alalım Sevin'e.'' Gerçekten de havada yağmur sıkıntısı vardı. Kapıdan çıkarlarken Cahit büyük hanımın kulağına eğilerek ''Akşam beni yemeğe bekleme yenge'' dedi. Yabancı konuklarım var. Sevin'i yolcu ettikten sonra onlarla buluşacağım. Bunun anlamını çok iyi bilen büyük hanım, yeğeninin bir ay nasıl sabrettiğine de zaten şaşmakta olduğu için anlayışlı bir tavırla başını salladı. Alana uçağın hareket saatinden bir saat önce gelmişlerdi. Sevin, ayrılık saati yaklaşırken Cahit'in bu kadar sinirli olabileceğini hiç tahmin etmemişti. Cahit yukarıda barda üst üste iki viski yuvarlamıştı. Gözü hep uçakların kalkış saatlerini gösteren ışıklı tablodaydı. Ancak hostesin madeni kişiliksiz sesiyle yaptığı anonsu duyunca ferahladı. 817 sefer sayılı uçakla Ankara'ya gidecek yolcuların uçağa binmek üzere polis kontrolünden geçmeleri rica olunur. Doğrusu şaşırtıcıydı Cahit'in davranışı. Anons yinelenirken göz göze geldiler. İşte en nefret ettiğim şey dedi Cahit. Ayrılık saati. İçi bir tuhaf oldu Sevin'in. Böyle söyleme dedi. Sanki bir daha buluşmayacakmışız gibi. Cahit Sevin'in iki elini avuçlarının arasına alarak sıktı. Buz gibiydi avuçları. İnan sensiz İstanbul artık çok tatsız gelecek bana dedi. Gülmek geçti içinden Sevin'in. Bu tür romantik konuşmalar yakışmıyordu Cahit'in uçarı kişiliğine. İşlerine verirsen kendini, zaman çabuk geçer dedi. Benim için korkarım, yeterli zaman yok. Bilir misin bilmem ama büyük anne her şeyin usulünce olmasını istiyor. Yani bu arada bir sürü yapılacak iş var. Çeyiz düzeceğim, anlayacağın. Homurdandı Cahit. Ne gereği var bunların dedi. Gereken her şeyi hazır alabiliriz. Yengemle konuşurum bu konuyu. İlk fırsatta da Ankara'ya geleceğim. Hostes Ankara yolcuları için son çağrıyı yapıyordu. Sevin kendisini güçlükle kurtardı Cahit'in ellerinden. Merdivenlere doğru koşarak uzaklaştı. Dışarıda sağanak halinde yağmur yağıyordu. Camın önünde durup otobüse güçlükle yetişen Sevin'i belli belirsiz bir el işareti yaparak uğurladıktan sonra ağır ağır terminalden çıktı. Zeynel arabanın önünde bekliyordu. Önce şirkete uğrayalım da öteki arabayı alayım Zeynel dedi. Bu akşam Reze'de paklar beni. İsterseniz ben götüreyim sizi beyefendi. Gerek yok. Şimdiden biraz içkilisiniz de.